Başkanım Podcast'a hoş geldiniz. Gündemin 32. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Akif Emirhan Akyer. Bu hafta Alperen Özmen'le birlikte baş başa bir gündem başlıklarını konuşalım istedik. Hocam merhaba.
Merhaba.
Biraz gündem böyle sessiz sakin gidiyor. Hatta bölüme başlamadan önce de yine bir Twitter'a göz atayım dedim. Transferler dışında çok konuşulan bir mevzuya denk gelmedim açıkçası.
Evet. Şimdi Icardi hayırlı olsun bir Galatasaraylı olarak direkt hemen.
Millet oturmuş uçağının rotasını falan izliyor. Çok acayip. Pek alışık olmadığımız şeyler. Dolayısıyla
15 Temmuz'dan sonra Atatürk Havaalanı ikinci kez çok kalabalık olabilir yani. Bu akşam göreceğiz onu.
Şu an hala hazırda hani normal zamana yayarak biraz bakarsak sadece bu kaydın alındığı 28 Temmuz günü itibariyle değil de son geçtiğimiz birkaç haftaya baktığımızda herkesin aklında olan temel hani konuşulan konu ekonomi. Hani eskiden işte efendim genelkurmayın ışıkları sabaha kadar sönmedi mevzusu vardı ya hani böyle Mehmet Ali Birant sesiyle. Buna benzer şekilde Merkez Bankası artık izleniyor. Önceden nasıl hani kuvvet komutanlarının ismini biliyorsak şimdi Merkez Bankası başkan yardımcılarının falan isimlerini ezbere öğrenecek hale geldik. Ne oldu, ne oluyor? Hocam görüşlerin nelerdir? Bir oradan bir başlayalım. Ekonomi üzerine konuşalım biraz.
Yani şimdi iktisatçı olmadığımız için belki bizi dinleyen iktisatçı arkadaşlar kızmasın, haddimizi de aşan yorumlar yapmayalım ama
Bilmediğimiz konu olmadığımız masa yok hocam hiç önemli değil.
aynen her şeyden biraz biliyoruz diye düşünüyorum. Şey vardı, Türkiye'ye Rijkaard gelmişti, yine futboldan örnek olacak ama Türk futbolunda her şeyden biraz var ama hiçbir şeyden tam yok demişti.
Ay.
Bizde de her biraz var ama hiçbir şeyden tam yok. Şimdi iktisat yani ekonomi konusuna gelince biraz millette bir farklı bir hava vardı anlaşılan. İşte Erdoğan gelince Mehmet Şimşek gelecek ve tüm dertler bitecek, bir anda çözülecek gibi bir algı vardı. Peş peşe zamlar gelince tabii bu biraz hayal kırıklığı ve öfkeye dönüştü ama
Madem
yani
futboldan girdik hocam o zaman ben de tam burada kusura bakmadan bir örnek vereyim. Bir Fenerbahçeli olarak Ali Koç gelince biz de aynı şekilde beklemiştik ama evet.
Şimdi dün başkan yardımcıları atandı. Orada Cevdet Akçay'ın ben seçim öncesi olan Bloomberg'deki programını izledim. Adam şunu diyor. Türkiye iki tane açığı birlikte veremez. Bir cari açık, diğeri bütçe açığı. İkisi birlikte yürümez diyor. Bugüne kadar şimdi seçim öncesi verilen özellikle seçim vaatleri olarak popülist vaatler, EYT olsun, memur maaşları olsun, bunların bir yerden karşılanması gerekiyor. Dev bir bütçe açığı oluşacak. Bu bütçe açığını neyle kapatabilirsin? Zamlarla kapatabilirsin. İnsanların şöyle bir beklentisi var zannediyorum. Benim gelirim artsın ama bütçe ne olursa olsun herhalde. Kafa bu diye düşünüyorum. Devlet bana zam yapmasın, harcadıklarıma zam yapmasın ama maaşıma zam yapsın. Böyle olunca, beklenti bu olunca tabii sonuç hayal kırıklığı oluyor. Yani hayalle gerçeğin arasındaki boşluk fazla olunca orayı hayal kırıklığı kaplıyor. Böyle bir tablo oluştu ama dün siz de dikkat ederseniz yani resmen Merkez Bankası'nın anahtarını tamamen reis bence Hafize Gaye Erkan'a teslim etmiş. Yani bu atamalardan ben bunu anlıyorum. Şahsen siz ne dersiniz bilmiyorum.
Açıkçası öncesinde hani bir güven vardı. Daha önceki konularda hem kendi aramızda konuşmuştuk hem geçen bölümde de hani adı geçmişti. Hafize Gaye Erkan'a yönelik. Sanırım o geçen günkü basın toplantısıyla biraz daha perçinlendi. Üstüne bir de bu atamalar gelince aynen izlenim en azından şey oldu. Hani Erdoğan bıraktı, kenara çekildi. Merkez Bankası ve ekibi hani o hep söylenen özelliği tam manasıyla yaşıyor, görünüyor en azından. Bir de tabii o basın toplantısındaki hani işte tam bir teknokrat görüntüsü çizmesi, siyasi polemiklere girmeyeceğini bilahare belirtmesi de yine bu anlamda bir güven tazeledi. İşin şimdi öbür tarafı var. Hani artan işte vergiler, zamlar vesaire hani halkın baktığı tarafı diyelim. O tarafta şöyle iki çeşit ya da üç çeşit hatta tepki var. Artırılabilir genel anlamda. Birincisi diyor ki, "Aa, biz bu şeyi niye yedik?" diyor, tamam mı? İkinci tarafta diyor ki, hani bu reis ile geldim onunla giderim dayı var ya, onun gibi işte artırırken de haklıydı faizi, azaltırken de haklı diyor. Bir başka kesim var, bunlar zaten işte kötüdür diyor. Bir de şöyle bir yaklaşım var. Şimdi hani en azından ben o şekilde bakmıştım olaya, öyle söyleyeyim. Ya bu faizin düşük tutulması tam da durgunluk zamanında çarkları döndürmek için gerekli görüldü. Biraz fazla hızlı döndürüp ısınmaya sebep oldu. Şimdi de o çarkları yavaşlatma ve soğutma aşamasına girme isteniyor gibi bir şey var, izlenim var. İşsizlik tam hani böyle %10'ların altına düşmüşken tekrar ama bunu arttırmaya da sebep olabilecek bir hareket bu çarkların yavaşlatılması ya da soğutulması meselesi. Bu konuda hani atılan adımlar en azından buna işaret ediyor. O konuda hocam siz ne dersiniz? Yani hani gidişat o yöne doğru mu, yoksa başka bir sebep mi var? Yani daha önceki izlenen politikalar arasında tamamen hepsi yanlıştı. Şimdi tam tersine mi dönüyor, yoksa o zaman seçim öncesi bu şu an yapılacak politikalarda bunun sebep olacağı zararı göze alamadıkları için, ki benim kanaatim o yönde en azından, o yol izlendi. Fakat şu an seçim de bittikten sonra diyeyim, vazgeçildi gibi mi?
Ya önceki politika, Naci Ağbal'ı görevden almayla başlatılan politika çok sürdürülebilir gözükmüyor açıkçası. Yani seçim dönemine yaklaşırken hatırlarsınız rezervler eriyerek kur tutuluyordu. Rezervler tutulmayı bırakıldığı anda, satılmayı bırakıldığı anda dolar 19'dan 26'ya çıktı. Yani nereye kadar bu devam edebilirdi? Bu bence çok sürdürülebilir değildi. Yani ilk bu Naci Ağbal'ı görevden almayla başlatılan o düşük faizli sürecin muradı belki iyi niyetliydi. İşte büyüme sürsün, ucuz krediye erişim olsun, o kredilerle yatırımlar yapılır, istihdam edilir insanlar vesaire. Ama tabii bu iş böyle olmadı. Paradan para kazanılmaya gidildi. Hepimiz biliyoruz yani kredi kartından nakit avans çekerek dolar alınan bir saçma sapan bir şey yaşadık, süreç yaşadık. İşte zaten kurun artmasıyla maliyet enflasyonu, alalım bir daha alamayız diye bir talep enflasyonu. Mesela günün sonunda %85'e varan enflasyon oluştu. Rezerv satarak nereye kadar? Rezervler sonsuz değil. Aslında bu dönüş de Tayyip Erdoğan açısından bence risksiz yani. Siyasi açıdan risksiz bir dönüş. Yani Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan gibi kimsenin itiraz edemeyeceği iki isim getirdin. Ve bu politikalar sonuç vermediğinde aslında Tayyip Erdoğan, ben ne yapayım kardeşim, ben getirdim zaten yani. Daha kimi getireyim diyerek kenara çıkabilir yani.
Valla son dönem, bir de yani bir de o açıdan bakmak lazım.
Bence iyi oldu yani, biz bir sene, 1,5 sene biz kemer sıkacağız. Bu kadar bu gidişat hani bir yerde duvara toslayacaktık. O bütçe açığı, cari açık vesaire. Biz ciddi cari açık veriyorduk bu arada. Yani kuru yükseltelim, işte ihracatımız artar. Böylece cari açığımız düşer. Hayali de olmadı. Neyse ki Lozan'ın 100. senesi bitti. Çıkartarak cari açın şeyine bakacağız, icabına bakacağız
O
inşallah.
23'ün başında bekliyorduk. Sonra dediler ki yok, o zaman değil, daha hani şey olmadı tam.
24 Temmuz hocam,
Evet.
4 gün önce 24 Temmuz 100. yıl bitti. Bir de 6 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.
Ha, bir hissiyat var mı ama hocam, böyle yavaştan sanki Lozan hani iptal olmuş gibi hissediyor musun buradan bakınca? Pek öyle görmedim
Ya
ama.
işte hala bekliyoruz. Gizli maddelerde ne var bir ortaya çıkarsa.
Gizli maddeler de tamamen şeymiş, böyle çok tırt mevzularmış varmış ama hiç de öyle çok önemli değilmiş falan, çok güzel olur öyle bir şey çıkarsa.
Ayasofya'nın açılmasıyla işte üzerimizdeki lanet kalkınca Galbar'dan petrol çıktı hocam, biliyorsun.
Evet.
Bunun devamı inşallah.
İnşallah bakalım yani. Ya o değil de şimdi düşününce hani ya Suud'da böyle dümdüz çölün ortasında falan çıkıyor. Ne bileyim, öbür tarafta deniz düz yerde çıkıyor. Biz ta dağın tepesine çıkmak zorunda kalıyoruz yani, böyle çok tatsız bir şey aslında yani. Gabar kaç metreye? Vardı değil mi? 2500-3000 falan.
Vardı da şöyle konudan biraz uzaklaşıyoruz ama bakınca petrol çıkan hiçbir yerde böyle bir ekonomik siyasi bir istikrar yok ya. Yani ya hanedanlık ya işte Venezuela gibi diktatörlük vesaire.
İşte şeyi iyi yönetebilme, kaynağı iyi yönetebilme meselesi bu. İşte Kanada örneği vardı, Norveç örneği verilir. Yahut da işte bir dönem Hollanda hastalığı denen mevzu vardır yani. Kaynak o kadar şey yapar ki yani bir şey üretme mantıklı ki hale gelmez. Libya mesela öyle bir ülkeydi Kaddafi döneminde. Petrol satıp her şeyi etraftan alıyordu. Çünkü üretmektense petrol geliriyle başka yerden ithal etmek daha mantıklıydı. falan. Hala daha o ülkelerin birçoğu Arap ülkeleri falan da dahil %90 ihracatı adamların şey hidrokarbonlar. Çeşitlendirebilen ülkeler var. Keşke hani bizde de çıksın da biz de çeşitlendiririz yani işte ne bileyim Avustralya kaynaklarla yaşıyor. Kanada öyle. Norveç öyle.
Ya şimdi aslında ekonomiden konuşurken aslında bu ekonomi meselesi zaten direkt bunlar göbeğinde. Yani Türkiye'ye baktığında sanayi devrimini ıskalamış,
Kesinlikle.
yeraltı kaynağı olmayan bir ekonomi. Yani dolayısıyla insanların aslında beklentilerinin Avrupa olması, işte o standartın Avrupa olması da biraz hayalcilik geliyor bana. Yani sen 2023 yılında ilk kez araba üretmeye çalışıyorsun. İlk kez nükleer santralini devreye sokamadın. Ve ilk kez hani bir petrol ve doğalgaz kaynağı bulmaya başladın. Adamlar bunu çok çok önceden yaptı ve sen diyorsun ki benim yaşam standartlarım onlarla aynı olmak zorunda. Bana bunu sağlayamadığına sen başarısızsın. Bu da ütopya yani.
Kaldı ki yani olmayan devletler de ya başka yerlerden çöküp bunu almış ya da işte
Evet.
mesela olanlar bazı işte dönem dönem kötü yönetimler. Endonezya mesela basit bir örnektir buna hani inanılmaz doğal kaynaklar var, yeraltı kaynakları var fakat işte yıllar süren sömürge ondan sonra politik bir stabilitenin olmaması vesaire sonra işte yolsuzluklar şu bu hani bir türlü o çarktan çıkamamış. Öbür taraftan Japonya diyorsun. İşte bizimle aynı dönemde hemen hemen şeye girişiyor. Modernleşme. 1850'ler. Onların da aynı şekilde kaynak sıkıntısı var. Fakat gidiyorlar Çin'e çöküyorlar. Mançurya'ya falan hani. Kaynağı oradan elde ediyorlar vesaire. Sonradan tabii işler değişiyor savaştan sonra. Ama en azından bir sanayileşme o şekilde oluyor. Hani biz ne onu yapabilmişiz. Ne başkasına çökebilmişiz. Ne kendimizdekini hani. Bir türlü olmamış. Ama işte
1850'lerde zaten bizim çökebilecek durumumuz yoktu. Bize
aynen.
çöküyorlardı o sırada.
Yani eş zamanlı aslında hani 3 aşağı 5 yukarı. O yüzden hep kıyaslanır da işte Almanya ile vesaire. Sonra işte Kore örneği hep ön plana çıkarılır vesaire. Ya yani bir şeyler olabilmesi için ama hani onların izlediği gittiği yoldan gitme gibi bir şey sunulmuyor bize. İşte ne vardı? Neydi bu Mahveyilmez mesela Kore hakkında konuşmuştu. Daldan dala atlıyoruz ama ekonomi yine mesele. Kore'deki işte şeyleri falan anlatıyor. Efendim şöyle işte iki tane grafik koymuş falan. Aynı anda aynı adam bir bakıyorsun. Hani gayri safi milli hasılaları kıyaslıyor Türkiye ile Kore'nin. 53'te bitmişti Kore Savaşı. Ondan sonra işte bir şey 60'lara kadar falan bir stabilite. 60'lardan sonra yukarı doğru gidiyor. Da hani bunu söyleyen adam öbür tarafta liberal politikaları savunuyor. İşte efendim şeyin devletin müdahale etmemesini falan konuşuyor. Oysa ki tam aksine Kore'de devlet böyle kafasına vura vura adamların istediği sektörlerde gelişme ilerleme sağlamıştır. O çok bir örnek vardı hani belki konuşmuşuzdur tekrar edecek gibi olacak ama o zaman işte darbe yapılıyor. Park Chung-hee var meşhur Kore'yi Kore yapan adamdır ama çok sağlam bir diktatördür. Asker işte bu kendi juntasındaki subaylara şey yaptırıyor. Ne kadar Kore'deki büyük zengin üreticiler vesaire varsa hepsini hani bir çeşit atama yapıyor diyeyim hani onlara. O dönemde sadece Samsung'un genel başkanı darbe olduğunda Japonya'da bir tek onu tutamıyorlar. Geri kalan hepsini yakalayıp paketleyip getiriyorlar. Bir zaman sonra da bunlar hani taleplerini iletiyor, onlar yapıyor. LG o zaman radyo üreticisi. Diyor ki bizim kabloya ihtiyacımız var. Hem ordu için hem sivil şey için kablo üreteceksin diyor. Adam diyor ki ben nasıl bunu yapabilirim? Bilmediğim bir konu. O zaman diyor biz sana aslında normalde 10 gün vakit verecektik. Bilmediğin konuymuş 2 hafta vakit veriyoruz diyor. Albay yolluyor. Ve adam hakikaten 10 gün içerisinde o dönemin şartlarında, bir de hani 70'li yıllarda Almanya'da bir tane ortak buluyor. Bununla teknoloji transferi anlaşması imzalıyor ve sunuyor. Diyor ki işte üretime başlayacağız, buyurun böyle diye. Yani bu şekilde, bu şartlarla yapmış. Şimdi mesela bu şartları istiyor muyuz? Onu da istemiyoruz. Avrupalı'nın gittiği yoldan gitmeyelim. Japon'unkinden gitmeyelim. Koreli'ninkinden gitmeyelim. Lan biz hangi yoldan gideceğiz? Kendi yolumuzu çizelim. Peki nasıl olacak o? Burada hakikaten çok tuhaf bir şey var. Yaklaşım var. Aynen bu şeyler gibi. Nükleere karşıyım. İşte hidroelektrik santrali olmasın. He, kömür olmasın. Şu lan neyle elektrik
Ama
üreteceğiz?
yazın klima açık
Ha,
olsun.
rüzgarla güneşle. Peki rüzgar ve güneşle bu elektrik altyapısı kaldırılabilir mi? Hayır. Yani bu biraz ona benziyor açıkçası bana sorarsan. Hani ne istediğini biliyor fakat nasıl olacağına dair hiçbir fikri yok. Nasıl olacağına dair öne sürülen fikirlerin de hepsine karşı.
Ya bir şey, savunma sanayi örneği var işte. İtelemeyle, iteleyerek, iteleyerek. Yani bu serbest piyasa olsun, işte kredileri bollaştıralım, gelirler yatırım yaparlar. Bunun tutmadığını gördük. Adamlar stokladı mallarını. Nasılsa enflasyon var diye. Şimdi ellerinde patlıyor, ağlamaya başlıyorlar. Yatırım yapsaydın, yani
Değil mi?
geliştirseydin iş alanlarını vesaire, ama yapmadılar. Türkiye'de ben açıkçası böyle serbest piyasa, İşte Avrupa gibi bir ilerlemenin ben çok olacağını düşünmüyorum. Zorlayarak, yatarak, itekleyerek başka türlü çok olasılık gelmiyor bana.
Yani mesela bir başka örnek Singapur'du. Orada da aynıydı yani Lee Kuan Yew. Hatta hala da Singapur tek parti devletidir. Demokrasi falan da yoktur. Sıfır. Baya katı böyle belli yasaları var. Geçen hatta konuşulmuştu. Epey bir uzun zaman sonra ilk defa idam cezaları verildi yine. Çok katı uyuşturucu yasaları var mesela Singapur'un. Çok ufak dozda uyuşturucuyla yakalandığında bile idama mahkum edilebiliyor kişi. Bu ülke tüm bunlara rağmen işte Batı yarım küresi içerisinde de dahil edilir. Çünkü inanılmaz turbo kapitalist bir ülkedir. Muazzam gelişmiş bir ekonomisi var. Kişi başı milli geliri dünyanın en üst seviyelerinde ve demokrasinin zerresi yok bu ülkede. Buna rağmen müthiş bir biçimde çalışan bir ekonomisi var. Şimdi hani bu bahsettiğimiz türde serbestlik tek başına bir işe yarıyor olsaydı başka ülkeler var hani böyle örnek gösterebiliyorum. Oralarda da yarardı. Yani Erdoğan işte karşısına alıp iş adamlarını dizip o hani film repliğindeki Arnavut muydu şey diyordu hani neydi adamın adını da unuttum. Kemal Sunal filmlerini tekrar izlemeniz lazım. Dinleyin ulan develer deyip başlıyordu ya konuşmaya. Şimdi iş adamlarını dizip böyle bir konuşma Erdoğan yapabiliyor olsa belki başka bir şeyi konuşacaktık bugün. Hani böyle bir ülkede yaşamıyoruz. Bunu kabul edeceğiz öncelikle. Ekonomi konuşurken en azından. Hani Erdoğan'ın ekonomik politikalarındaki, finans politikalarındaki yanlışlarının yanı sıra bu tarafta da eksiklerin olduğunu söylemem gerekiyor açıkçası.
İşin bir de öteki tarafı var. Şimdi mevcut şartlar, vergiler, zamlar vesaire, millet şikayet ediyor ama şayet Erdoğan gelmeseydi ne olacaktı? Yani bu kısmı çok atlıyor insanlar. Kılıçdaroğlu gelseydi şu zamlar yapılmayacak mıydı? Kılıçdaroğlu'nun vaatleri daha, yani beter popülist zaten, o kapıyı açan Kılıçdaroğlu.
Ne yazık ki bu EYT meselesinin başımıza bela olmasında onun da vesile oldu. Erdoğan'ın en büyük hatasıdır. Buna direnmemek bence.
Yani şöyle düşünüyorum, direnemedi. Çünkü ikinci tura kalan bir seçimden bahsediyoruz. Eskiden olsa direnirdi. Yani hatırlarsın, mecliste bekara boşanmak kolay, işi yap işi diye bağırıyordu
Evet.
Kılıçdaroğlu'na. Ama bu sefer bağıramadı çünkü enflasyonun %85'e çıktığını gördük. Bir yandan da konut sıkıntısı var. O ciddi bir sıkıntı olarak hala duruyor yani. %25 kira zammıyla sınırlandırıyorsun. Ev sahibiyle kiracı birbirini boğazlıyor. Direnemedi bu popülist vaatleri, ama popülizmi başlatan adam zaten Kılıçdaroğlu. Yani onun gelişiyle birlikte ekonominin düzeleceğini, işte onu getirmediniz, Erdoğan geldi, alın görüyorsunuz. demek de hiç akılcı bir yaklaşım değil. EYT memur zammı vaadini de ilk Kılıçdaroğlu verdi zaten. 21.850 dedi yanılmıyorsam. Reis de 150 lira daha üstüne koydu. Alın size 22 bin lira. Bunun yanında emekliye 15 bin lira ikramiye sözü ve öğretmenlere de öğretmenler gününde ikramiye sözü vermişti Kılıçdaroğlu.
Yani
Daha beter bir parça yaratacak bir adam gelecekti. Acaba o bütçe açığını neyle kapatacaktı?
kim ne veriyorsa bilmem yüzde şu kadarını falan nasıldı o söz. Ben daha fazlasını veriyordum demişti Demirdal.
Bir fazlasını veriyorum
Aynen,
galiba.
aynen. Kendisi öldü ama ruhu yaşıyor hala. Buradan madem Kılıçdaroğlu'na geçtik, CHP'ye gelelim. Orada da malum sular durulmuyor epey bir zamandır. Önce bir Kılıçdaroğlu'nun inanılmaz bir fantastik röportajı vardı Habertürk'te. Şimdi gelsin Erdoğan, hadi niye seçime girmiyor, sandığa gitmiyor gibi böyle tuhaf tuhaf laflar etmişti. Efendim Ümit Özdağ, İçişleri Bakanlığı, MİT Başkanlığı gibi Allah bizi nelerden korumuş bak düşününce.
Gerçekten.
Vaat ettiğine dair hani hesap uzmanı Piron sadece bakanlıklara o 5 partiye dağıtmamış. Üstüne bir de Zafer'e de bir şeyler paslamış. Ve hiçbirinin de haberi yokmuş. Bunları da öğrenmiş olduk. Önce bir o konuyu konuşalım. Sonra bu değişim meselelerine gideriz inşallah. Ne diyorsun hocam? Bu mutabakat metni ne oldu? Bir metin vardı.
Mutabakat metnini birkaç daha sayfa daha eklemişler ama onu Ali Babacan falan gözden kaçırmış, araya sıkıştırmış onu Kılıçdaroğlu.
Şey çok üzülmüş ya. Davutoğlu öyle diyordu. Kırıldım, üzüldüm diye böyle.
İncinmişsin diye bir video vardı ya, incinmişsin diye. Biz Kılıçdaroğlu'nun zaten böyle bir tiynette olduğunu hep söylüyorduk da işte muhalifler yeni farkına varıyor ama tabii bu farkına varış da dönemsel gibi geliyor bana. Yani yarın yerel seçimde yine atlaya zıplaya gidip oy verecekler. Çok bir ciddiye alamıyorum açıkçası. Kılıçdaroğlu böyle bir adam ya. Yani bunu defalarca belli eden bir adam. İşte otoriterlik mi? Hep alası vardı yani bu adamda. Çıkıp öğretmenler, işte öğretmenler hakkında hala bunların peşinden giden öğretmen varsa ben ona öğretmen demem, iradesini satan kişi öğretmen değildir diye gürleyen de bu adam. Sığınmacı meselesini kaşıyan da bu adam. Çiftçiye işte bunlara oy verirseniz vesaire. Hatta seçimden bir gün önce vebal altında kalırsınız vesaire dedi adam yani.
Suriyeliler gidecek
Bu
yazılı afişleri vardı okulların kapısına
tabii
bile
tabii öyle.
asılan. Yani inanılmaz.
Muharrem İnce'yi aday yaparak tasfiye eden de bu adam. Yani günaydın mı demeliyim, ne demeliyim bilmiyorum ama TRT açıklaması beni çok güldürdü ya. Yani TRT'den başka kanal çekmiyor falan. Herhalde hala şey sanıyor. Eskiden bilirsiniz hocam bu tüplü televizyonların arkasına çatal takardık.
Evet. Evet,
Anten.
yaşı belli ettik, evet.
Aynen, yaşı belli ettik. Anten niyetine çatalın ucunu takardık ki televizyonu çeksin. Hala o dönemde olduğumu zannediyor. Çanak antenden falan haberi yok herhalde. Bir de çok iddialı bir şekilde ben o konuları da biliyorum vesaire dedi.
Adam Zoom toplantısını işte teknoloji görsün millet diyecek kadar teknolojiden bir haber. O çobanlar çıkmış TikTok çekiyorlar, canlı yayın yapıyorlar dağın başında. Bu hala diyor ki TRT. Yani
Bu arada şeyi soracağım. Bu şey doğru mu ya? Jeremy Rifkin'in aslında 20 dakikalık böyle ücretli sunumlar yaptığı, hani Kılıçdaroğlu'na özel değil, Kılıçdaroğlu'na danışman değil, hani herkese, para veren herkese gidip işte 20 dakikalık konferanslar verdiği vesaire.
ya bu tip adamlar zaten böyle şeyler yapıyorlar. Bunlar işte kağıt üzerinde bunu ama bir şekilde değil mi? Faturaya dökerken bir şey yazması lazım. Danışmanlık hizmeti diye girmiştir yani. O şey seçim şeyini düzenleyen Hakan Abdullah mıydı? Akan Abdullah şeklinde hatta H'leri yoktu doğru. Balkanlardan gelen bir vatandaşımız. O mesela çok güzel yüklü bir para almıştı. Bu programın bir parçasıydı muhtemelen. O da hani bakmak lazım nereye harcamalar gittiğine. Kendisi de zaten seçimden sonra kayboldu malum. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun hani bu bahsedilen işte konuşmasında olsun öncesinde hep hani şeyden vuzgu şey vuzgusu yapılıyordu seçim dönemi boyunca, daha doğrusu öyle demek lazım. İşte bu adam dürüst adam, bu adam güvenilir adam, işte gidiyor mutfağında falan konuşuyor dürüst adam. Ortaklarının hepsini uyutmuş o kadar dürüst. Partisindeki hiç kimse bilmiyor yaptığı pazarlıkları. Çok dürüst, çok şeffaf. Hani bir ara oydu sanırım, MİT şeffaf olsun falan gibi böyle absürt lafları vardı, hatırlarsın. Hani yani kendi partisi içindeki adamların haberi yok ne yaptığından, en yakınındaki yardımcısı falan.
Mike Oztrak protokolü bilmiyordu dedi.
Yani neyden, hani adamın tam tek bir vasfı olarak elinizde o kalmıştı hani. Onun da olmadığını gördünüz. Kaldı ki bu adam kaybettiği için bugün bir aydınlanma yaşıyor, takipçileri, onu işte sevenleri, oy verenleri, oydaşları kendi deyimiyle. Bu adam tıpış tıpış gidip oy vereceksiniz deyince bir şey demediniz. Muharrem İnce mevzusunda da aynısı olmuştu. İşte bu neydi, Pukka mıdır nedir, bir tane kadın var şeyde Twitter'da saçma sapan şeyler yazıyor. O mesela vaktiyle Muharrem İnce'yi yere göğe sığdıramıyorken İnce Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olunca yerden yere vurmuş, lanet okumuştu falan. Sonra Kılıçdaroğlu bu açıklamaları yapınca, aa biz nasıl oldu da kandırıldık, acaba şey mi oldu falan, böyle bize büyü mü yapıldı falan gibi salak salak laflar ettiler. Hayır, her zamanki gibi aynı şey, dar kafalılıkla nasıl fizik öğretmenine fizik profesörü yaptıysanız Kılıçdaroğlu'nu da aldınız, göğe çıkardınız, sonra bir baktınız aa öyle değilmiş, balonmuş, patladı. Balon olduğu başından beri belliydi zaten. Sen göremiyordun sadece, yani mevzu buydu. Şimdi bu örnek üzerinden bunu hani genişletmek mümkün. Bu hayal kırıklığını sadece tek sebebi dediğim gibi kaybetmesi ve hala da koltuğunda oturması. Yani herhangi bir rasyonel bir şeyi yok bence.
Nefret muhakemeyi zehirler derler ya. Erdoğan nefreti bütünlüğüyle muhakemelerini zehirlediği için, gözlerine perde indiği için, yani anca seçimi kaybedince ve Kılıçdaroğlu'nun şu hareketlerinden sonra biraz fark ediyorlar neyin ne olduğunu. Ama işte dediğim gibi, başta da dediğim gibi fark etmeleri hiçbir şeyi değiştirmeyecek.
Tabii tuvalet terliği diyordun. Al işte, tamam sana koy onu, ona oy
Ya.
ver yani nedir? Tamam.
Yarın genel seçim olduğunda, tabii şimdi yerel seçimde kim gelecek, o da ayrı bir konu. Değişim var malum.
Yerel seçimler demişken o zaman İstanbul'un İstanbul'da olmayan belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'yla
Daha nerede acaba?
uygulama yapılmadı mı ona ya? Böyle İkardi'nin uçağı gibi izlesek. Ekrem nerede?
Evet.
ya şimdi geçen bir videoları düştü onların da, Zoom üzerinden kayıt yapıyorlar. Lan bu katılımcı kim diye Ekrem arada bir soruyor. O da çok iyiydi. Yani teknolojiyi iyi kullanabilenlere bunlar diyorduk da hakikaten onlar Zoom'u yeni görmüşler. Kılıçlar haklıymış. Teknoloji görsün millet derken gerçekten anlamıyorlarmış. Kılıçları devirmek için arka planda bir şeyler çeviriyorlar fakat bu esnada da yakalanıyorlar. İşin tuhafı içlerinde Özgür Özel gibi hakikaten Kılıçlara çok yakın olduğu bilinen bir ismin de olması. Bu ekip arka planda işte böyle kendi aralarında görüşüyorlar. Muhtemelen İmamoğlu'nu kongrede Kılıçların karşısına çıkaracak yeni başkan adayı olarak hazırlamaya çalışıyorlar gibi duruyordu. Fakat yakayı ele verdiler. Bundan sonra da ne olacak hocam?
Ya ben başlarda Ekrem İmamoğlu'nun bu çıkışını cılız buluyordum. Yani işte diyorum ki biz belki Erdoğan'ın o cesaretini fazla belki de her koşula uyguluyoruz, ama CHP'nin de biraz içinde bulunduğu durumu dikkate almak gerek sanırım. O delege sistemi, kapalı bir kutu olması vesaire. Cılız bulduğum için yani buradan bir şey çıkmaz diye düşünüyordum, ama alttan alta birilerini belli ki şeye, kadrosuna katmaya çalışıyor. Bu yolla gidip başarı alması daha olası geldi bana açıkçası. O sert çıkış belki tepki doğuracaktı. Böyle bir sessiz sakin gitmesi çok da böyle bir, hani sert bir çıkış yapmıyor yani görünüşte. Değişmeli işte hepimiz için, Türkiye için vesaire. Türkiye için daha iyi olacağını öne sürerek yapıyor bu işi. Ama sonu nereye varır kestiremiyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu çok partide güçlü duruyordu bildiğimiz delege sistemi açısından. Ama o toplantıda Özgür Özel'i vesaire görünce Yani her an herkes herkesi satabilir gibi bir intiba edindim. Kılıçdaroğlu'nun bence şu an yapmaya çalıştığı şey bu işi kavgasız, gürültüsüz yerel seçimlere kadar taşımak, o seçim gündeminde katakulliye getirip unutturmak.
Öyle mi dersin hocam?
Bence öyle ama
Peki bu yerel
burada
seçimde İmamoğlu aday olur mu?
İmamoğlu aday olur mu? Bu mesele. Bu Bakırköy Belediye Başkanı'nın açıklamasını görmüşsünüzdür. İşte İmamoğlu Bakırköy Belediye Başkanı sokağa çıkamaz halde vesaire derken, Bakırköy Belediye Başkanı da senin sayende çünkü İstanbul Caddesi'ni 4 senedir yapmadın gibi bir açıklama yaptı. Orada İmamoğlu iyice sivrilirse bu sefer İmamoğlu'nun aslında ne kadar başarısız bir belediye başkanı olduğuna dair bir propaganda yürütülecek izlenimi edindim ben. Bir yanda aslında İmamoğlu için iki kapının da kapanma ihtimali var. Hem CHP Genel Başkanlığı hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Bence bir şekilde belediye başkanlığına razı etmeye çalışacaklar.
Öyle mi dersin hocam? Gerçi en son değişim falan deyip Türkiye Değişim Hareketi kuran Sarıgül'ün nihayetinde Erzincan milletvekiliyle kapanışı yaptığını görünce belki İmamoğlu da hani karşısına çıkıp kaybedip sonra kendi partisini kurup ve nihayetinde Trabzon milletvekiliyle iktifa edebilir gibi de görünüyor yani.
Ya karşısına bir partiyle çıkma ihtimalini ben düşük görüyorum. Onun başarıya ulaşma ihtimalini de düşük görüyorum. Yani evet, bir parti CHP gibi ne kadar kabul etmesek de 90 yıllık kurucu olarak geçiyor. Onların dilinde, en azından jargonunda. O parti şimdi bir markası var. Oradan ayrılıp yeni bir marka oluşturmak. Geçmişte bunu deneyenler oldu ve tarihin toz laflarında yerini aldılar.
Emre
İşte İsmail Cemal
Anılıcı, İsmail Cem,
İsmail Cemal,
evet.
işte Emine
Evet, Ülker Tarhan,
Ülker,
evet.
hepsi çıktılar ve yok oldular siyaseten.
Bir tek yine de Sarıgül kaldı bak. Düşün.
Tabii en
Biraz derin
karlısı
düşün.
sarı milletvekilliği var. Oradan bir şey, ayrılmak çok zor ihtimal geliyor bana. Yani şöyle bir belki pazarlık yaparlar. Yine Kılıçdaroğlu koltuk vaat etmeyi seviyor, biliyoruz. Ümit Özdağ meselesinden, altılı masadan, 39 milletvekilinden. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni şimdilik al, ileride bakarız bak. Benden sonra seni halefim olarak hazırlayayım. Ben zaten 75 yaşındayım gibisinden, belki yani erteleme yönelik, tansiyonu düşürmeye yönelik belki bir şey döner, pazarlık döner. İmamoğlu buna razı olur mu? Çok ben şey yapacağını zannetmiyorum ya. Koltuğu seven bir adam, hırslı bir adam ama risk alır mı o kadar? Ondan çok emin değilim.
Oğlum tweet'i verdi ya böyle ayakta kasketli İmamoğlu'na bakıp ayaktaki kasketli Kılıçdaroğlu'nun. Evet baba oğul hikayesi biraz gerçi olay şeye döndü. Prigojin'le Putin hikayesine döndü ama orada da bir sessizlik hakim. Muhtemelen bir benzeri de İstanbul'da olacaktır ama Ekrem İmamoğlu bu şekilde biraz da hani dolaylı yoldan bayrak açmışken bir yandan da işte ne yazık ki medyamızın fazlasıyla yer verdiği Bolu Belediye Başkanı vardı. Ankara'ya yürüyüp Kılıçdaroğlu'na açıktan bayrak açan. Unutulmuş olması sevindirici. Kendisinin inşallah azalarak yok olarak kaybolur. Hem CHP'den hem Türkiye gündeminden.
Bu arada ben Twitter'dan beyler şuraya yürüyelim desem belki daha fazla kalabalık toplum. Hırlı
Ben
dostlarım
gelirim
gelir.
hocam. Türkiye'de olursam. Ya bu olay yaşanırken diğer işte böyle Gözde isimleri güya başkan yardımcısı olacaktı Mansur Yavaş. Bir derin sessizlik var bu tarafta. Öbür tarafta Tunç Soyer İzmir'de değil mi? Kılıçların prenslerinden. Onunla bir derin sessizlik var. Yani hani iki tarafa da şey yapmıyorlar biliyor musun? Bu niye böyle acaba? Yani bunların şeyi nedir? Alamet farikası nedir?
5 Temmuz'da havayı koklayan askerler vardı.
Evet.
Yani kazanacağına bakıp işte FETÖ'nün kaybedeceğini anlayıp açıktan artık FETÖ'ye karşı tavır alan askerler vardı. Bu biraz ona benziyor. Havayı kokluyorlar şu an bence. Mansur Yavaş'a hatta açıklamasını görmüşsünüzdür, bilmiyorum. Çok komikti bence.
Yok görmedim.
En konuşmayı sevmeyen adama soruyorsunuz bu soruyu şeklinde bir Bence havayı kokluyorlar. Yani bu topa da çok girmek istediklerini zannetmiyorum. Çünkü bir karları yok yani. Siyaseti uzun soluklu olarak düşünürsek, Kılıçdaroğlu'nun yaşını da düşünürsek, gerçi Mansur Yavaş'ın da epey yaşı var da, şimdi yerel seçimler var. Niye Kılıçdaroğlu'na bayrak açsınlar? Adam bir daha aday olmak istiyorsa şayet Kılıçdaroğlu'na. Yani şu önümüzdeki 6 ayda Kılıçdaroğlu'nun devrilip Ekrem İmamoğlu'nun gelip onun adayları belirleme ihtimalinin olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla orada bir Kılıçdaroğlu'na bayrak açmaları mantıksız. Ama İmamoğlu'ndan açıktan yana İmamoğlu'na karşı cephe almak da mantıksız. O zaman da bir halkın tepkisinde işte İmamoğlu sevenlerin işte Kılıçdaroğlu'na olan öfkeli olanların tepkisini alacaksın. Ne gerek var bu topa girmeye? Hiçbir türlü bir kazancın olmuyor. Dolayısıyla
Yalnız orada yine belirleyici olan öfke olması çok tuhaf değil mi? Hani Erdoğan'a karşı kim olsa aday ona destek veren hani kitle şimdi Kılıçdaroğlu'nun gitmesini istediği için onun karşısına çıkan İmamoğlu olduğundan sevse de sevmese de ona yönelecek olması çok tuhaf değil mi?
valla 21 yıldır biz seçim kaybetmediğimiz için seçmen olarak o psikolojiyi anlayamıyoruz demek ki. Adamlar da sürekli bir öfkeyle karar verme hali var.
5 sene sonra Kılıçdaroğlu kaç yaşında olacak?
47 ile yanılmıyorsam
2008 o 81 mi o?
80
Aynen 81 oluyor hatta.
Hı
O
hı.
zaman muhtemelen
Ama işte istemiyor adam yani.
gamsız bence.
Bahçeli ile aynı yaşta. Ay farkıyla büyük Bahçeli. Fakat Bahçeli bir 10 yaş büyük gösteriyor herhalde.
Çökmüş adamlar ya. Hem Erdoğan ondan çok daha küçük, o da öyle, Bahçeli de öyle. Öyle zannediyorum ki dediğim gibi gamsızlık olarak gözüm. O yüzden hani Kılıçdaroğlu'nun şimdi gitmesi halinde muhtemelen işte bir başkası aday olacak. Hay hay. Erdoğan aday olmayacak. 5 yıl sonra artık bitiyor son dönemi. Ondan sonra işte çok farklı isimler speküle ediliyor. İşte Hakan Fidan'dan tut Selçuk Bayraktar'a kadar birçok isim konuştu ama CHP'de böyle bir şey şu an hani konuşulan, şey yapan birisi yok. Yani bir İmamoğlu biraz öne çıkıyor isim olarak ama başka kimse yok. Bu hani yokluk diyelim. Neye sürükleyecekti? Yani Kılıçdaroğlu artık yaş haddinden emekli olacaktır diye tahmin ediyorum.
Biz geçen programda da konuşmuştuk. CHP'de 7. dönemini yaşayan milletvekili olarak 7. dönemini yaşayan isim var. Yani yenilenme açısından aslında AK Parti'nin çok çok gerisinde kalmış bir parti. Fakat işte öyle lanse edilmiyor topluma. Yani işte 21 yıldır iktidar bunlar hala gitmiyorlar vesaire. İşte koltuktan kalkmıyorlar. Senin partinde 7 dönemdir milletvekili olan var ya. Koltuktan o kalkmıyor. Tutup AK Parti diyorsun. Yenilenme sonuç olarak şimdi kabul etmek gerekir. Erdoğan dinamik bir adam. 70 yaşına gelse dinamik bir adam. O dinamizm yani dinamik şahsından bahsetmiyorum dinamik olarak. Yani böyle bir işte sürekli bir vizyon koyuyor ortaya. Hedef 2023 diyor. 2023 geliyor. Türkiye yüzyılı diyor. İşte 2053 diyor. 2071 diyor. Teknofestler vesaire. Bu çark hızlı dönen çark da birilerini ortaya çıkartıyor yani. Bugün Selçuk Bayraktar çıktı. Hakan Fidan'dan bahsediyoruz işte. Yarın başka bir isim de çıkabilir. Ama CHP'de böyle bir şey yok. Zaten bir delege sistemi var. Kılıçdaroğlu tiranlığı var. Oradan farklı bir isim sivrilemiyor. İşte Ekrem İmamoğlu da aslında Ekrem İmamoğlu da bile CHP sivriltmedi yani.
Doğru.
Turgay Güler falan sivrildi. Adam kimse tanımıyordu ya. Yani programına konuk olduktan sonra ve aslında muhtarlığa oy vermeye köyüne giden AK Parti seçmeni sivriltti bu adamı. 13 bin oy farkla kazandı. Yani sonrasında işte o seçim iptaliyle birlikte biraz ön plana çıkmış oldu. Fakat gördüğünde baktığında işte Ekrem İmamoğlu tüm Karadeniz'i gezdi. Reis Karadeniz'de yine aynı oylar aldı. Yani hiçbir katkısı olmadı. O CHP yapısının ben çok böyle farklı isimlere sivrilmesine müsaade edeceğini düşünmüyorum.
Eyvallah. CHP'nin hatta tüm Türkiye'deki siyasi partilerin bu partiler yasası yüzünden hani doğru düzgün demokratik bir başkan seçme vesaire süreci elde etmesi çok zor. İşte hani al gülüm ver gülüm oluyor. Delegeyi seçiyorsun, delege seni seçiyor falan. Bunun hani önüne geçecek bir düzenleme yapılmadığı sürece tüm partiler bu şekilde devam edecektir. Ya da adayları mesela belirleme, işte milletvekili adayı diyorsun. Adayları bölgedeki delegeler belirlemiyor. Geliyor işte merkez karar veriyor. Diyor ki şunlar aday olacak, şu sıradan aday olacak diyor.
Parti yasası şeye benziyor. Bu 2010 referandumundan önce HSYK ve Yargıtay Danıştay
Aynen.
tablosuna benziyor. HSYK Yargıtay Danıştay'ı seçiyor. Yargıtay Danıştay HSYK'yı seçiyor falan. Al gülüm ver gülüm. O şekilde bir yargı vesayeti oluşmuştu. Şimdi de partilerde böyle bir vesayet var yani.
Aynen. O yüzden hani çok dediğim gibi ciddi bir dönüşüm olmayacaktır muhtemelen ama içeride karışıklık bakalım neyle sonuçlanacak. Vaktiyle işte Sarıgül Baykal'a bayrak açmıştı. Bir şey çıkmadı oradan. Baykal devam etti. Ta ki kaset meselesi patlayana kadar Kılıçdaroğlu'nu o başa geçirdi. Kılıçdaroğlu'nun devrilmesi için de işte artık başka bir skandal mı olacak yoksa yani takdir ilahi Allah uzun ömür versin. Bir vefat hali mi olacak? Yani bir gitmesini gerektirecek hani doğal yollardan bir şey ben de pek açıkçası öngöremiyorum. Yani olağanüstü bir şey olacak ki ancak öyle.
Yani daha ne olsun? Ekonominin halinde bile seçimi kaybettin. Bu halde bile gitmiyorsun. Daha ne olabilir? Yani bir parti için başka bir şey yok zaten.
Adam gitmiyor ya. Yani ne yapalım şimdi? Gitmiyor. Ne yapacaksın? Kendi koltuğu bırakmıyor. Ekibini değiştiriyor. Eren Erdem'i falan getiriyor sabah akşam övsün diye. Tamam işte yani.
Ama biraz karikatürize bir hal almasının Kılıçdaroğlu'nun ben biraz memleketin faydasına olduğunu düşünüyorum ya.
Yani
Yani
muhalefet
çok
eksiği var demiyorsun yani hocam. Olsun. Böyle olsunlar diyorsun.
fazla gayrimilli silahları vardı ve bunu sürekli öne sürerek kitlesini mobilize ediyordu. Şimdi bu kendisi karikatürize hale düşünce çok da böyle mobilize etme hali ihtimali belki ortadan kalkar. Ha, yine gidip seçimde oy verecekler ama işte Kılıçdaroğlu'nun her sabahına canhıraş savunmayacaklardı belki de.
Bir o taraftan açıkçası doğru ama öbür taraftan bir de şey var baktığımızda. Şimdi bu bahsettiğin tarzdaki söylem bir nasıl diyelim ana akım haline getirdi bu adam. Nefret dediğim şeyi ana akım yaptı. İşte çok absürt şeylere şu an hani dönüp bakınca seçim sürecinde ki o noktaya değinmek istiyordum. Bu Hüdapar'ın şeytanlaştırılması meselesi vardı mesela. Bunun ana akım olmasını sağlayanlardan birisi de kendisidir, kendi partisidir. Mütemadiyen Hizbullah'la vesaire özdeşleştirir. Bu da tabii bir çeşit yansıtmaydı aslında. PKK'nın partisi HDP ile işbirliği yapıyorsun. Bunu bu şekilde söylenmesine tepki olarak da diyorsun ki ama orada da Hüdapar'da da onlar da işte efendim Hizbullah şu bu gibi. Bu neye götürdü işte? Adana'da Hüdapar yöneticisine bir herifin birisi kalkıyor. Ben işte efendim bunu tepki göstermek istedim falan diyor. Artık hikayesi onun anlattığına göre. Gidip adamcağızı orada öldürüyor ve hiç kimseden ses çıkmıyor. Yani bu normalleştirme de çok sağlıksız bir şey. Bunu yaptı ama Kılıçdaroğlu ya da onun yönetimindeki CHP. Bu nefreti normalleştirdiler.
Başak Demirtaş'a mıydı? Yanılmıyorsam Twitter'da böyle bir galis küfür edilmişti.
Evet.
Ben bu küfrü savunmuyorum elbette. Yani herkes bir anda canhıraş bir şekilde savunmaya geçmişti. Hüdapar'ın yöneticisi öldürüldü. Ve kimseden ses çıkmadı. Yani şiddetle arasına mesafe koymuş, şiddete bulaşmamış bir parti. Bütün yalanlara rağmen İşte Ekrem İmamoğlu da çıkıp Hüdapar meclise yemin etmeyecek dedi.
Sürekli saldırıldı. Yani standlarına saldırdılar.
Tabii, Mersin'de saldırdılar, orada burada Trabzon'da saldırdılar. Çok vakur bir şekilde geçirdi Hüdapar o süreci. Türlü yalanlar atıldı. Çıkıp çatır çatır yeminlerini ettiler. Ha, kendi siyasi rotaları bizimle uyuşmayabilir. Belki yarın öbür gün özerkliği vesaire dile getireceklerdi ama siyaset bunun için var. Meşru bir zeminde dile getirmek için var. Yani şimdi PKK olmasaydı belki HDP şiddetler arasına mesafe koysaydı bunları dile getirdiğinde kimse tepki gösterse bile siyasi olarak tepki gösterecekti. Tutup adamı öldürdüler ve hiçbir siyasi partiden nezaketen bir şey çıkmadı. Gündem olmadı. Sadece işte Hüdaparlar muhafazakar bir camia gündemi oldu.
Ya, cazgır mı olmak gerekiyor illa ki, yani insanların senin durumunu anlaması için? Yani HDP cazgırlık yapıyor. Arkasında da işte bir grup şey var. Kadıköy çakma solcusu falan var. Yani öyle mi olmak gerekiyor? Böyle çok laf edecek tipler mi olmak gerekiyor görünür olabilmek için? Öldürülüyor ya, daha bunların ötesi mi var?
Valla ne yaparlarsa yapsınlar. Yani nasıl olursa, olunursa olunsun ben bunların vicdanlarında, akıllarında bir yer edineceğini düşünmüyorum. Çünkü ya çok basit ve farklı bir örnek. Filenin sultanları işte Ebrar Karakurt çıkıyor işte tweetler atıyor. O Ebrar da Ebrar. Ya kardeşim inanılmaz bir CV ile Hafize Gaye Erkan geldi buraya. Kadın Merkez Bankası Başkanı. Türkiye'nin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı işte. Goldman Sachs vesaire vesaire
Ama
oradan
Türkiye'de
gelmiş biri.
kadınlar değil mi? Şey yapılıyor, eziliyor, okula gönderilmiyor.
Burun burun bük kıvırıyorlar vesaire. Onun kadın kimliğine yönelik hiçbir şey yok işte övgü. Tutup herhangi bir işte mor profil fotoğraflı bir kadın bununla kıvanç duymuyor vesaire. Ama işte Ebrar Karakurt smacı vuruyor işte Türk kadını, Cumhuriyet kadını vesaire. Yani Hafize Gaye Erkan kim yani o zaman?
İngilizler biliyorsun, hani meşruti monarşi kadınları onlar. İşte Birleşik Arap Emirlikleri'nde mutlak monarşi kadınları. Türkiye'de işte diğer şeylerde onlar cumhuriyet. Bu o kadar salakça bir laf ki, cumhuriyet kadını, cumhuriyet bilmem şeyi. Hani neresinden tutacağını bilmiyorsun.
Bir kutsal bir şey değil yönetim rejimi.
Yani Suriye'de cumhuriyet. İşte değil mi? Yani o da bir cumhuriyet. Öyle
Yani
bakacak
İslam
olursan.
Cumhuriyeti yani İslam
İran'da
Cumhuriyeti
cumhuriyet,
kadın.
evet. Ama öbür tarafta İngiliz monarşisi, iki tane taç giyme töreni, düğün falan oldu mu da dibiniz düşüyor. Lan bu kadar seviyorsanız monarşiyi, değil mi?
Meghan Markle mıydı o prenses?
Aman
Kate
hocam,
Middleton falan.
bir girmediğimiz o kalsın. O konuyu bilmeyelim bence.
Ya işte o prenseslerin giyimleri, kuşamları vesaire onu böyle paylaşıyorlar.
Söylem olarak işte ezilen kadın şu bu falan alkışlanıyor. Yani Avrupalı Türk'ün ezilmiş olan kadını halini diyelim seviyor. Bu aynen şey gibi, başörtülünün temizlikçi olmasını isteyip o temizlik yaptığı okulda öğrenci ya da akademisyen olmasını istemeyen bizdeki seküler kafa var ya. Bunun bir başka versiyonu bu. Diyor ki işte senin şey çıktığında oraya, Cannes'da ödül aldığı zaman en iyi kadın oyuncu ödülünü, konuşmasını yaparken Türkiye'deki kadınların ezilmiş olduğunu anlatmasından hoşlanıyor. Buna ödül ile layık görüyor, ya da ödül konuşmasına layık görüyor, öyle söyleyeyim. Fakat ya bu kadın nasıl oldu da geldi orada o ödülü aldı, bu kadar ezilden bir toplumda falan kısmını konuşmak istemiyor. Anlatabiliyor muyum? Bu absürtlük işte kafaları öyle bir yer etmiş ki, kendimiz hani birçok konuda ezikliğimiz var, aşağılık kompleksimiz var, aşamıyoruz ya, bunu da aşamıyoruz. Yani daha kafada aşamıyoruz. Dediğin gibi gözünün önünde böyle örnek koymuşsun. Diyorsun ki yahu senin ülkende işte bak böyle kadınlar var ve bunlar böyle görevlerde yer alıyor diye. Onu bile görmek istemiyor. İşte ne yapıyor? Voleybolcusu maç vurdu. Tam güzel, vursun yani, onun işi de o, onu yapacak da var yani, yok değil.
Yani bu ezilen, sürekli hor görülen sanatçıların çoğu bu iktidar döneminde peyda oldu, ünlü oldu, meşhur oldu, albümlerini sattı, konserlerini verdi. Dönüp sürekli bir ezildiklerine dair, işte kısıtlandıklarına dair propaganda yapıyorlar. Yani biz seni televizyonda ilk bu iktidar döneminde gördük. Sen neden bahsediyorsun? Yani şey gibi,
Yaz kardeşim 3 TRT dizisi.
Eurovision diyorlar ya, Eurovision Ondaki tek bir incelik bu. Parti döneminde
Onlar da zaten dediler, zirvede bırakalım boş ver diye.
yani.
Bir işte Azerbaycan olunca dediler ki ayıp olmasın, oraya da yollayalım. Ondan sonra kapattık dükkanı, tamam yeter dediler. Sonra saçma sapan bir şeydi, İngilizce şarkıyla gitme falan.
Evet, o kadar çok daldan dala atladık ki geçen gün izledim yani puanlamayı boş vaktimde. Saçma sapan yani böyle herkes akrabasına şeyi dağıtıyor yani puanı
Yemekteyiz gibi
dağıtıyor.
puan dağıtılıyor kardeşim burada yani.
Yani biz orada değiliz diye üzülen bir kitle var ya.
Patricia Cass gibi bir kadın gitti Fransız. şey Fransa adına yarıştı. İlk üçe bile giremedi hani o şeyle kaliteyle. Sen neyi bekliyorsun, neyi umuyorsun anlamıyordum ki yani nasıl bir değer atfediyorsun ona. Her neyse inşallah bir gün belki biz de onları tatmin edecek bir biçimde bir gider şöyle bir görünüz çıkarız. En azından gönülleri olsun. Ondan sonrası Allah kerim. Şimdi hocam şeyi daha da uzatmamak adına son olarak eklemek istediğin bir şeyler var mıdır? Bu
Başkanım podcast olarak milletimize ekonomi yönetimini sabır göstermelerini 1,5 sene sıkıntı çekebileceklerini söyleyelim.
Allah sonumuza hayretsin diyelim.
Yani gayet iyi bir yönetim oluştu inşallah. İnşallah kalıcı bir şekilde bir zenginliğe, refaha ulaşırız. İşte biliyoruz, hep kendi aramızda konuşuyoruz. İşte o 2000'lerin sonunda ciddi bir aslında refahımız, gelir seviyemiz arttı fakat sürdürülebilir bir zenginlik değildi.
Sıcak paraya bakan bir
İşte
şeydi, evet.
sıcak paraya bakan bir şeydi. İnşallah kendi yatırımlarımızla böyle ülkemize bol bol yatırım gelir ve sürdürülebilir bir ekonomik refaha ulaşırız. Sonrasında aman Trump tweet mi atmış vesaire böyle dertlerimiz olmaz. Kafamız rahat olur.
İnşallah.
Allah günah nasip eder inşallah.
İnşallah bizim hani şahsen en azından benim kısa vadede bir sakinleşme, orta vadede bir stabilite, ondan sonra da uzun vadede inşallah bir gelişme. Yani önümüzü görebilirim diyor kimle konuşsam hani. O bile şu an için yeterli diyorlar ilk etapta. İnşallah o ilk etapta o sabit, stabil bir gidişatı inşallah sağlarız. Kazasız belasız atlatmak dileğiyle diyelim. Teşekkür ederim hocam.
Ben teşekkür ederim.
Bizi Başkanın Podcast ismiyle Twitter'da bulabilirsiniz. Arada bir böyle aralar verip dönüyoruz ama inşallah çok uzun soluk olmaz diyoruz. Yaz vakti çok sıcak. Bir miktar biz de soğuttuk kendimizi. YouTube'da da artık bölümleri yüklemeye başladık. Bize her türlü soru, görüş, yorum, öneri, eleştirinizi iletebilirsiniz ki bekleriz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.